Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik haberler vereceğiz size. Bir tür mevcut durum raporu çıkartacağız. Güncel durumumuz nedir toplumsal cinsiyet eşitliğinde? Bunu konuşacağız. 1-8 Mart daha geçti bugünkü başlığımız. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özler'le birlikteyiz. Hoş geldin Damla.
Hoş bulduk Rauf. Herkese merhaba. 1-8 Mart daha geçti. Toplumsal cinsiyet eşitliğini idrak edemedik diye başlayalım o zaman. Önce dünyada bir tur yapalım. İlginç haberler var dünyadan. İrlanda 8 Mart'ta kadın haklarına odaklanan eşitlikleri yansıtan anayasa değişiklikleri için halk oylaması yaptı. UNICEF kadın sünneti mağduru 200 milyon kadının durumunu raporlaştırdı ve Afganistan'da kadınlar her şeyi göze alarak Taliban zulmünü protesto etti. 3 tane ana başlık var burada. İrlanda ile başlayalım. İrlanda Dünya Kadınlar Günü'nde İrlanda'nın anayasal referansları güncelleme önerileri çerçevesinde kadın haklarını ilerletmeye yönelik İki referandum düzenledi. Birleşmiş Milletleri biraz önce söylemiştim. Peki neydi bu referandumlar? Aile değişikliği ve bakım değişikliği adı verilen iki anayasa değişikliğinde kadının ailedeki rolü, evlilik olmayan birlikteliklerin evlilik gibi tanınması gibi değişik maddeler vardı. İrlanda 8 Mart'ta bu değişiklikleri reddetti halk oylamasında. Birinci soru, ailenin tanımının yalnızca evliliğe dayalı aileler değil, birlikte yaşayan çiftler ve çocuklarının da kalıcı birlikteliklerini kapsayacak şekilde genişletme önerisini kapsıyordu. İkinci soruysa, anayasanın artık eskide kalmış olan annenin evdeki görevlerine atıfta bulunan dilinin değiştirilmesiyle ilgiliydi. İrlanda halkı çoğunlukla bu iki tasarıya hayır diyerek kadının evdeki görevlerini bir kez daha onaylamış oldu diyeyim. Sesimdeki tonlamaya engel olamadığım için özür diliyorum dinleyenlerden. Bir diğer haberse maalesef UNICEF'in raporuyla geldi. Son 8 yılda yaklaşık 30 milyon kadın sünnet edildi. Deutsche Welle'nin haberiydi bu. Cuma günü yayınlanan, yani 8 Mart'ın hemen arkasından yayınlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu raporuna göre dünya çapında 230 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu kadın sünneti mağduru. Kadın sünneti aynı zamanda genital mutilasyon olarak tanımlanıyor. Bunu hemen not olarak verelim. Ve çok ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor kızlar için, kadınlar, kız çocukları ve kadınlar için. Afrika'da kadın sünnetlerinin arttığına yönelik de raporda endişe verici bulguları görüyoruz ki çok uzun süredir bu meseleyle mücadele devam etmesine rağmen. Burkina Faso'da bu konuda ilerleme kaydedildiğini söylüyor rapor ama 15 ile 49 yaş arasında kadın sünnetine maruz kalan kadınların oranının 30 yılda %80'den %30'a düşürülmesine rağmen Burkina Faso'da diğer Afrika ülkelerinde sayının arttığına dikkat çekiliyor. Ve 8 Mart'ta Afgan kadınları çok seyrek gerçekleştirebildikleri küçük protestolarla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar. Taliban 2021'de iktidara döndüğünden bu yana Birleşmiş Milletler'in cinsiyet ayrımcılığı olarak tanımladığı mutaassıp İslami yorumlarla kadınların erkek akrabaları olmadan seyahat etmelerini, belirli işlerde çalışmalarını, orta ve yüksek öğrenime gitmelerini yasaklamıştı hatırlayalım. Buna karşın Mor Cumartesiler grubu eylemcileri birçok ilde bir avuçta olsalar kadınların 8 Mart'ta bir araya gelerek kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunduklarını duyurdu. Haberler bu kadar şu anda söyleyeceğimiz dünyadan. Programın ilerleyen dakikalarında başka haberler de var. Ama karanlık bir açılış yaptık. Rauf, istersen sen buradan biraz daha aydınlık haberlere doğru geçiş yap. Ne dersin?
Evet, geçeyim ama aydınlık haber de kendi başına aydınlık mı bilemedim yani. Bu yıl ilk kez bu 8 Mart'ta verilere yansımış. Tarihte ilk kez dünyadaki tüm parlamentolarda kadın temsilci varmış. Yani sayısı, oranı vesaireden bağımsız olarak dünya tarihinde ilk kez var olan bütün parlamentolarda kadın temsilciler var. 47 ülkeden elde edilen verilere dayanan bir rapormuş bu. Neden öyle diyeceksiniz? Çünkü her ülkenin parlamentosu yok. Öyle bir hani dünyaya baktığınızda her yerde parlamentolardan oluşan bir şeyin hüküm sürmediğini biliyoruz. Geçen yıl seçimler yapılmış bu 47 ülkede. Mevcut sandalyelerinde ortalama %25,8'ini kadınlar almış. Yani dörtte biri aslında. Öyle çok da büyük bir sevinilecek bir durum yok ama parlamentoda varlar diye seviniyoruz farkındaysanız. Bu oran bu ülkelerde bir önceki seçimlerin yapıldığı döneme kıyasla %2,33'lük bir artış ifade etmiş. Türkiye'de de benzer bir durum olmuştu. Bir önceki seçimlerde %17 seviyelerinde değil, 17,1'di galiba kadın parlamenter sayısı. Bu dönemde %20'ye çıktı. Yani bir yıl önceki seçimlerden sonra. Temsil ve çeşitlilik anlamında pek çok rekor kırılmış 2020 yılında ama bu kıyaslamada yani o yılla kıyaslama yapmışlar 2020 ile. Ona rağmen erkek egemenliğinin dünya genelinde azalmaya devam ettiğini görmüşler. Amerika kıtasında 1995'te mesela %12 iken temsil şimdi %35'e %13 yani 12,7'ymiş 13 diyelim. Şimdi 34,9 35'e yükselmiş. Avrupa kıtasında %13,2 iken %31'e yükselmiş. Dünya genelinde ise 95'te 11,3'müş parlamentolarda kadın temsili. Şimdi 26,5'a yükselmiş. Yani her 10 parlamenterden biri kadınken şimdi her 4 parlamenterden biri kadın dünyada. Sahraaltı Afrika, Afrika biliyorsunuz böyle bölünüyor Sahraaltı ve Kuzey Afrika diye. %10'muş, %26,5'a çıkmış. Asya'da %13,2'ymiş, 21'e çıkmış. Pasifik'te %6,3'müş, 22,6'ya çıkmış. İşte burada gerçek bir ilerlemeden söz edebiliriz örneğin. Bir sıçrama var hakikaten. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da evet 4,3'ten 16,3'e çıkmış. Nasıl oldu bu diyor haber, Euronews'in haberi. Belirleyici faktör asgari kadın aday sayısını zorunlu kılan yasal kotalar olmuş. Burası çok önemli. Ya kota ne olacak? İşte zaten kadınlar eşit haklar tanıyoruz, eşit fırsatlar tanıyoruz. Bu fırsatları kullanan kadınların da yükselmesinin önüne geçmiyoruz. Kota koyacak da ne olacak? Kota ayrımcılık değil mi falan diyenlere duyurulur. Yasal kotalar ve gönüllü kotalar var. Gönüllü kotalar örgütlerin yasalar emretmese bile kendileri için koydukları kotalara deniyor. Yasal kotalar da devletin yasalarıyla belirlenmiş kotalar oluyor. Bu ikisi kadınların parlamentoya seçilirken daha fazla fırsat kullanmasına ve daha yüksek oranlarda dünyada parlamentolarda temsil edilmesine neden olmuş. Birazdan başka bir haberde de mesela İspanya ile ilgili bir kota haberi okuyacağız ve orada da bunu konuşacağız. Bu haberin içinde bir detay var. Avrupa söz konusu olduğunda pek bir değişiklik yokmuş. Yani dünyada %10'lardan 95'ten bugüne %10'lardan %26'lara çıkıyor ama Avrupa'da %31'lerde kalmış. Aşağı yukarı aynı 30-33 arasında bir durağanlık içindeymiş. Yani üçte bir oranında bir temsil var Avrupa'nın toplamında. Bu da bir gelişme olmadığını bu alanda bir durağanlık olduğunu, bir stabilizasyon olduğunu söyleyerek ifade ediyor haber. Dolayısıyla bildiğimiz klasik şeyi de söyleyerek buradan devam edelim. Zor bir hedef bu cinsiyet eşitliği hala. Evet yine zaten haberlerimizin içinde de okuyacağız. Kaç yıl sonra böyle her şey olduğu gibi giderse kaç yıl sonra dünyada kadınlar ve erkekler toplumsal cinsiyet eşitliği alanında anlamında eşit hale gelecekler. Bunu da birazdan tekrar konuşacağız üzerinde. Bu haberden sonra sıra sende Damla. Sanırım bir ekonomi haberi konuşacağız burada.
Sadece ekonomi değil aslında bir kalkınma, toplumsal kalkınma haberi diyebiliriz. 8 Mart raporların yayınlanma dönemi aynı zamanda özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine dair önemli bir raporda Dünya Bankası'ndan geldi. Öncelikle biraz önce söylediğine atıf yapayım. Bu böyle gitmez. Ama bu böyle gitmezin nasıl gideceğine yönelik yolunu da hep birlikte çizmek zorundayız. Çünkü iyi de gitmek zorunda olmuyor. Pandemiden sonra eşitsizliklerde çok ciddi bir kırılma olduğunu ve geriye düştüğümüzü hatırlatarak devam edelim. Dünya Bankası 8 Mart'la birlikte yeni bir rapor yayınladı. İstihdam ve girişimcilikte cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel gayri safi yurt içi hasılayı %20'den fazla arttırabileceğini ve gelecek 10 yılda cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının mevcut küresel büyüme oranını 2 katına çıkarabileceğini söyledi. Bunlar çok ciddi rakamlar, oldukça da kapsamlı bir rapor bu. Genel olarak da Dünya Bankası'nın bu raporlarını takip ediyoruz, konuşuyoruz. Hemen raporun detaylarına geçelim, bakalım neler demiş Dünya Bankası. 190 ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliğinde sağlanan ilerlemenin değerlendirildiği Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2024 raporu konuşuyoruz. Şu anda bu raporun üzerine konuşuyoruz. Raporda dünya genelinde iş dünyasında kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin düşünülenden çok büyük olduğu aktarıldı. Ekonomilerin kadınlar için fırsat eşitliği yasalarını yürürlüğe koyma konusunda son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, ancak buna rağmen bugün kadınların erkeklerin sahip olduğu yasal hakların 1/3'ünden azına sahip olduğu kaydedildi. Raporda bu oranın daha önce 3/4 olarak tahmin edildiği anımsatıldı. Hem tahminlerin yanlışlanması diyebiliriz buna, çünkü her rapor bir öncekinden daha geniş bir sahada yapılıyor. Hem de bir yandan pandemi döneminde tekrarlayalım, eşitsizliklerde çok büyük bir kırılma olduğunu, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında ciddi bir geriye gidiş olduğunu pek çok rapor söylemişti zaten. Burada da bir kez daha görüyoruz. Raporda güvenlik ve çocuk bakımı alanlarındaki eksikliklerin kadınların küresel iş gücüne katılmasını engellediği kaydedildi. En zengin ekonomiler dahil hiçbir ülkenin kadınlara eşit fırsat sunmadığına işaret edildi. Kadınların küresel ekonomiyi hızlandırma gücüne sahip olduğu, ancak yasalarla uygulama eksikliğinin onları kenarda tuttuğu vurgulanan raporda, büyümenin devamlı olarak yavaşladığı bir dönemde kadınların küresel iş gücüne katılımının arttırılmasının görünümü önemli ölçüde iyileştirebileceğine değinildi. Biraz önce söylediğimiz gibi küresel gayri safi yurt içi hasılayı %20'den fazla arttırabileceği ve küresel büyümeyi 2 katına çıkarabileceği söyleniyor. Dünya çapında kadın girişimciliğini destekleyen yasal hükümlerin yalnızca %44'ünün yürürlükte olduğu belirtilmiş. Her 5 şirket yönetim kurulu pozisyonundan yalnızca birinde kadın olduğu kaydedilmiş. Bu rakamlara baktığımızda çok iyi bir şey görmüyoruz. Aynı zamanda bir şey daha ekleyelim. Bu raporları aslında birlikte okumakta fayda var. Evet, küresel büyümeyi 2 katına çıkarabilir kadınların istihdama daha etkin bir şekilde katılması. Ama ve lakin unutmayalım ki bu büyümenin nasıl dağıtılacağı ve nasıl paylaşılacağı da kritik önem taşıyor. İlla ki bu büyümenin sağlanması ortak hayatımız için iyi bir şey anlamına gelmeyebilir. Oxfam'ın son yayınladığı raporunda gördüğümüz gibi büyüme sağlansa da o büyüme paylaşımının çok az sayıdaki bir üst zenginler kulübüne aktarılan servet transferi olduğunu görüyoruz. Kısacası bir yandan burada kadınları eşit olarak istihdama katmalı, öbür yandan da bu katılım sayesinde yaratılan artı değerden toplumların ve bu toplumlardaki kesimlerin nasıl faydalanacağının yöntemlerini bulmalıyız. Eşit bir biçimde faydalanmasının yolunu açmalıyız diyelim. Son birkaç şey daha vereceğim, rakam daha vereceğim rapordan. Kadınlar erkeklere ödenen her 1 dolara karşılık yalnızca 77 sent kazanıyor. Bunun Türkiye rakamlarını da az sonra konuşacağız. Türkiye'de enteresan bir biçimde bu oran en azından biraz daha iyi görünüyor. Her beş ekonomiden yalnızca birinin kamu işe alım süreçlerinde cinsiyete duyarlı kriterleri zorunlu kıldığı, bunun da kadınların yılda yaklaşık 10 trilyon dolar tutarındaki ekonomik fırsattan büyük ölçüde mahrum bırakıldığı anlamına geldiği aktarılmış raporda. Ücret alanında söylediğimiz gibi her 1 dolara karşılık kadınlar 77 sent kazanıyor. Toplamda 92 ekonomide eşit işe eşit ücret ödemesinin zorunlu kılan hükümlerin eksik olduğu kaydediliyor. Kadın ve erkeklerin emekli olabileceği yaşın 62 ekonomide aynı olmadığına işaret edilen raporda, kadınların erkeklerden daha erken emekli olduğu belirtildi. 81 ekonomide kadınların emekli maaşının çocuk bakımı ile ilgili işe devam etmedikleri süreleri hesaplara katmadığı aktarıldı. Ayrıca son olarak da söyleyelim, raporda kadınların çalışmasına ve iş kurmasına olanak tanıyan yasalarda reform yapma ve kamu politikalarını yürürlüğe koyma çabalarının hızlandırılması, kadınların güvenliği, çocuk bakımına erişim ve iş fırsatları ile ilgili yasalarınsa iyileştirilmesi gerektiği gibi tavsiyelerde bulunuldu. Evet Rauf, tam da bu konudan senin okuyacağın habere geçelim. Biraz önce rakamları okurken dünya genelinde her 1 dolara karşılık 77 sent diyor Dünya Bankası raporu. Senin elinde de Türkiye'ye yönelik rakamlar var sanırım, değil mi?
AB ülkeleriyle kıyaslar var benim elimde. Cinsiyetler arası kazanç eşitliğine bakılmış. Türkiye ve ABD, yani Avrupa Birliği'nde istihdam ve iş gücüne katılımın farklarına bakılmış. Türkiye'nin karnesi tabii ki zayıf. Cinsiyetler arasındaki fark çok yaygın biliyorsunuz çalışma hayatında. Demin sen bununla ilgili birkaç veri verdin. Geçen hafta da bununla ilgili veriler okumuştuk. Üniversite rektörlerinde kadın oranı %8 iken öğretim üyelerinin toplamında %50. Yani aşağıya doğru indikçe kadın oranı artıyor, neredeyse eşitleniyor üniversite, akademi için en azından. Ama yönetim kademelerini kadınlara bırakmıyorlar. Ara kademelerde de benzer bir durum vardı. Ne kadar yukarıya yaklaşıyorsanız o kadar oran azalıyordu. Türkiye'de de benzer bir durum. Diğer Avrupa'da da var, Türkiye'de de var. AB ülkelerinde kadınlar erkeklere göre ortalama %13 daha az kazanıyor. Türkiye'de %6 daha az kazanıyor. Bunun nedeni aslında Türkiye'nin daha iyi olması değil. Bunun nedeni Türkiye'de kazancın genel olarak çok düşük olması. Yani nüfusun %65'inin asgari ücret kazandığı bir ülkeden söz ediyoruz. %65'i asgari ücret kazanıyorsa asgari ücretin kadını erkeği yok. Devlet zorla bu rakamın verilmesini sağlıyor zaten. Yani serbest piyasa falan deniyor da tam olarak öyle değil. Devletin taban fiyat belirlediği. Serbest piyasanın da bu taban fiyatın üstüne çıkmadığı, neredeyse emekte hemen hemen hiç çıkmadığı bir emek pazarında yaşıyor Türkiye. Böyle olunca Avrupa'ya göre daha iyi gözüküyoruz. Ama iş gücüne katılım, mesela ABD yüzde katılım oranı farkı %10 cinsiyetler arasında. Türkiye'de %38. İstihdam oranı farkı ABD %10, Türkiye'de 35. Dolayısıyla Türkiye'de durum bayağı şey, ABD'de hepsi 10'da birken bizde 3'te 1 düzeyinde gerçekleşiyor. Yani her 3 kadından biri istihdama katılıyor. ABD'de 9'u, ABD 9'u istihdama katılıyor her 10 kadından. Bu cinsiyetler arası kazanç farkını azaltmak önemli elbette. Ama şöyle bir şey var, Bloomberg bir haber yayınlamış, tahmin etmiş Eurostat rakamlarını revize ederek. Avrupa Birliği'nde kadın ve erkekler ancak 65 yıl sonra aynı iş için aynı maaşı alabilecekmiş, her şey böyle giderse. Şimdi böyle olunca buradaki rakamların ne olduğundan daha önemli oluyor bu eşitliğin sağlanabilmesi için gereken çaba. Siyasi, ekonomik, kültürel, toplumsal çaba çok daha önemli oluyor. Rakamlar o kadar da önemli değil. Yani siz böyle bir rakam değişikliğini, ister %30 olsun ister %10 olsun, bunun için 65 yıl çalışmanız gerekiyorsa burada bir problem var. Problem de kafada. Diyeyim, sana devredeyim.
Bu böyle gitmez diye devam edeyim ben en iyisi. Bu böyle gitmesin diye bir takım müdahaleler de oluyor. İspanya'da kadın yönetici kotası %40'a çıkarılacak bir tasarı var mecliste şu anda. Parlamentoda onaylanması halinde İspanya'da yönetici kadroların en az %40'ının kadın olması zorunlu hale gelecek. Önemli bir yasa tasarısı şu anda. Bakanlar Kurulu haftalık olağan toplantısında 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bu yasa tasarısını kabul etti. Şimdi artık mecliste iş, tasarı gereği 250'den fazla işçi çalıştıran ve yıllık en az 50 milyon euro iş hacmine sahip şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadrosunun en az %40'ının kadın olması garanti altına alınacak. En az %40 kadın zorunluluğu, Bakanlar Kurulu, siyasi partilerin seçim listesi, meslek örgütlerinin yönetim kurulu ve kamuya ait kurumlarca belirlenen jüri üyelerinde de geçerli olacak. Bu böyle gitmesin diye yapılan müdahalelerden biri bu. Fakat ne kadar bu böyle gitmez, bu müdahaleleri yaparsak neler olur? Rauf, ne zaman olacak bu eşitlik, değil mi sana?
Hem dünyada hem ülkemizde ilerlemenin en yavaş olduğu alanlardan biri bu. Biliyoruz, bildiğimiz gibi ve söylediğimiz, anlattığımız gibi. 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'na göre geçtiğimiz 8 yılda 5 nolu amaç olan toplumsal cinsiyet eşitliği ilerlemenin hiç olmadığı ya da çok az olduğu alanlar arasında yer almış. Bu hızla devam ederse küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 160 yıl sürecekmiş. Şimdi rapor diyor ki Türkiye yerinde sayıyor diyor. Özetle. Çok uzatmayayım. Cinsiyet uçurumunun azaltılması için Türkiye yerinde sayıyor diyor. UN Global Compact'ın bir iş dünyasını harekete geçmeye çağırdığı bir çağrısı var. Forward Faster diye bir kampanyası var. Bu girişim toplumsal cinsiyet eşitliği alanında şirketleri 5 temel alanda somut taahhütte bulunmaya davet ediyor ve bu taahhütlerini de daha sonra raporlamaya davet ediyor. Eşit temsil, katılım ve liderlik, eşit değerdeki işe eşit ücretin sağlanması bu şeyin temellerini oluşturuyor bu yaklaşımın. Hadi bakalım diyoruz. Fast forward gerçekten, yani forward faster, gerçekten daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. İleri sarmamız gerekiyor.
Yeni yayınlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu, toplumsal cinsiyet eşitliği odağındaki başlıklarda 10 yıllık değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 10 yıllık süreçte ön yargılar azalırken eğitim seviyesi arttıkça algı da değişiyor. En önemli başlıklar kadının çalışması alanında oldu. Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır yargısı %10'u aşan bir şekilde değişim gösterdi ve toplumun çok daha azı kadının çalışması için eşinden izin alması gerektiği fikrine katıldı diyelim. Bir başka sonuçta kadınların eşlerinden daha fazla para kazanmasının sorun olup olmadığı meselesiydi. Burada da artık toplumun eğilim olarak kadının eşinden daha fazla para kazanabileceğine yönelik bir yargıya ilerlediğini görebiliyoruz. Rakamlar fazla, o yüzden hepsini tekrarlamayacağız ama son olarak değişimin önemli bir kısmının kadının birinci görevi konusunda olduğunu görüyoruz. 10 yıl önce Türkiye toplumunun %66'sı kadının birinci görevi evin sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk yetiştirmektir derken bu oran günümüzde 9 puan azalarak %57 olmuş. Hala toplumun yarıdan fazlası kadının birinci görevinin evin sorumluluğu ve çocuk yetiştirmek olduğunu düşünüyor. Ama ve lakin buradaki aşağı yönlü trend de gözden kaçırılacak gibi değil. Rauf, sıra sende.
Şimdi Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması var 8 Mart'la ilgili. Türk Tabipler Birliği'nin kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu yapmış bu açıklamayı. 8 talep sıralamış. Çalışan kadınlar için kadın dostu güvenlik alan, güvenli alan, cinsel sağlık ve üreme sağlığı odası, emzirme için uygun alan ve çocuklar için kreş. Anne ve baba için en az 6 ay devredilemez ücretli ebeveynlik izni. Tıp eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dersler. Cinsel ve bu derslerin zorunlu olması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması, kamu hastanelerinde isteğe bağlı tıbbi kürtaj hakkının yeniden kazanılması, ücretsiz HPV aşısının aşı takvimine girmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali, tüm sağlık çalışanlarına kadına yönelik şiddete, toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşım ile psikolojik ilk yardım eğitimi yapılması, verilmesi, her hastanede toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme birimleri oluşturulması. Bir tarafta hekimler için ve toplum sağlığı için bunları talep ederken, öbür tarafta da sınır tanımayan TTB bunları talep ederken, sınır tanımayan gazeteciler de bir rapor, araştırma yayınlıyor. Kadın basın mensuplarının dünya genelindeki tutuklu gazetecilerin %12,7'sini oluşturduğunu söylemiş. 69 kadın tutuklu pek çok ülkede. Ve bu tutukluluk halleri de uzunca bir süredir devam eden ülkeler var, İran gibi. Türkiye'de de biliyorsunuz gazetecilerin hapiste olmaları, gazetecilerin içeride olmaları gibi bir derdimiz Türkiye'de de fazlasıyla var. Türkiye bu konudaki listelerde de sürekli yukarıya doğru tırmanıyor.
Hemen bir başka habere geçelim. Zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini sığdırmaya çalışıyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların medyadaki temsili ve kadına yönelik erkek şiddetine ilişkin etik ilkeler belirledi. Televizyon yayınlarında şiddet araştırması yapmış RTÜK bu kapsamda. Buna göre izleyicilerin %70'i televizyon yayınlarında şiddete çok fazla yer verildiğini düşünüyormuş. Bu oran oldukça önemli bir oran. Yayınlar yoluyla toplumsal problemin aşılmasını hedefliyormuş RTÜK. O yüzden de medyada kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin etik ilkeler sıralamış. Neler bu ilkeler diye baktığımızda mağduru değil faili göster, şiddeti meşrulaştırma, saygın değil suçlu, yani şiddet failine itibar katan, suçu hafifleten veya suça peşinen bahane sunan ifadelerden ve suçu olumlayan nitelendirmelerden kaçının diyor. Mücadeleyi destekle, tüm yapım ve yayınlarda şiddete uğrayan kadını yargılayan ve tetikleyici detay içeren ham görüntüler, ağır ayrıntılı çekimler vesaire kullanma diyor. Çocuklara örnek ol, güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat diyor. Cezayı yayınla, adaleti göster diyor. Ve destek al, destek ver diyor medya üreticileri için. Çok güzel görünüyor tabii şeyler, ilkeler.
Mükemmel. Yani bir kadın örgütü yazmış gibi gerçekten.
Ancak bir yanda belki de bunu ayrı bir program konusu yapmamız gerekir. İlkeler ne kadar iyi olursa olsun RTÜK gibi bir üst kurulla dayatılıyor olmasının kendisinde bir problematik durum var mı yok mu? Onun ayrıca konuşulması gerekir diye küçük bir not olarak koyalım ve hemen bir sonrakine gidelim.
Hemen buna bir ek vereyim. 2019'da 16 binden fazla şiddet şikayet gelmiş RTÜK'e. Bunun 13 bini şiddet ve şiddeti özendirici ya da şiddeti umursamamayı maya yönlendirici yayınlar imiş. Ve filmler ve dizilere ilişkinmiş. RTÜK bu şiddete ilişkin 13 bin şeyi gündemine bile almamış. Yani RTÜK bir şekilde yeni başlıyor bu işe galiba anladığım kadarıyla. Güzel, bu da bir olumlu bir şeydir ve evet bakalım ayrı bir program yapalım bununla ilgili. Kadın muhtarların desteklenmesiyle ilgili bir seçim rehberi yayınlandı. Onu söyleyelim çünkü seçimlere yaklaşıyoruz. Küresel eşitlik ve kapsayıcılık ağının 20 ilde düzenlediği kadın muhtar ve muhtar adayları kapasite güçlendirme eğitimleri vardı. Bu eğitimlerde bir rehber şekillenmiş. Adaylaşma, kampanya yürütme, örgütlenme. Bir muhtar ne iş yapar? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Cinsiyet eşitliği, mahallede eşitlik ve kapsayıcılık, hak temelli, mahallede hak temelli yaklaşım gibi bir dizi içerik burada yer almış. Sivil düşünün yapmış olduğu bir şey. Kadın muhtar adayları için seçim rehberi adında da ismiyle de yayınlanmış. Buraya erişebilmek için yine kadın muhtar adayları için seçim rehberi yazarsanız ve yanına sivil düşün yazarsanız hızla erişebilirsiniz internet üzerinden.
Evet, programın sonuna geldik. 1-8 Mart gündemini daha toparlamış olduk. Seneye daha iyi veriler, rakamlar ve umutlarla görüşmek üzere. Kapatalım mı bu programı Rauf?
Evet, programı kapatalım ama toplumsal cinsiyet eşitliği dosyası 160 yıl daha açık kalacak diyor. Her şey böyle giderse diyor. Gitmesin.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.